tadımız yolunda için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Radyo, küçüklüğümüzden beri bizi hayal kurmaya ve hayallerimizin peşinden koşmaya teşvik eden sihirli kutu. Radyo tiyatrosuyla evlerimize konuk olan ajans saatinde dünyaya açılan penceremiz. Kültürel değerlerimizi tanıtıp koruyarak, diğer teknolojik gelişmelerin gölgesinde kalmadan ve hatta onu kullanarak hayatımızda ve sonsuza kadar hayatımızda olmaya devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, radyo yayıncılığının tarihini ve önemini konuşalım istedik. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezak Altın hocamızla. Hemen sonrasında Huzur Hayat köşemizde uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak. İman ve ibadeti tamamlayan bir haslet olarak Allah'a kullukta en üstün mertebeyi temsil eden ihsanı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Sen ellerimde, sen gözlerimde, ıssız geçen her gecemde. Her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Geçen her gecemde, her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezak Altun hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
O zaman konumuza geçmeden önce müsaadenizle size sormak isterim. Sizin de böyle öğrencilik yıllarınızda radyoculuk tecrübeleriniz oldu mu? Çok kısa anlatmanızı rica edebilir miyim?
Dinleyiciler bizim yüzümüzü göremedikleri için yaşım konusunda bir tahminde bulunamıyorlardır belki.
Çok gençsiniz hocam, öyle değil.
Dolayısıyla en azından bu alanda eğitim gören biri olarak radyo konusunda hem gençliğimiz radyo ile geçtiği için hem de bu alanda eğitim görürken radyo konusunda çok fazla deneyimimiz ve anımız var. Ben radyo oyunları, tiyatroları yazdım. Onları okul içinde hayata geçirmek için bir takım çalışmalar yaptık vesaire. O çerçevede benim anılarım da radyo tiyatrosu olarak çok net olarak duruyor. Perşembe günleri saat 21'de başlardı radyo tiyatrosu.
Yine Ankara Radyosu'nda
tabii bu sözünü ettiğim 70'li yıllar. Dolayısıyla hep o jenerik müziği de aklımda kafamın içinde yankılanıyor şu anda. Keyifli günlerdi bizim için. Zannederim herkes için anıları çok keyifli ama benim için radyo anıları çok keyifliydi. O nedenle burada bulunmaktan çok mutluyum bir kez daha onu ifade etmek
evet,
isterim.
Evet hocam, radyo tiyatrosu dediniz. Benim de aslında radyocu olmamın kilit noktalarından biridir. Arkası Yarın evet. Radyo tiyatrosu, evet. Çocuklarla baş başa evet, çocuk evet. Saati.
Tabii.
Dolayısıyla hepsi bir araya geldiğinde böyle benim çocukluğum hepsi. Yani ben kendimi o radyonun hep içinde hayal ederdim çocukken. Ve radyonun içinde nasıl olunuyor diye merak edip işte o zaman radyocu olmaya çocuk yaşta karar vermiştim. O yüzden de size sordum. Hani işte o radyoculuk, o stüdyo kokusu bambaşka bir şey galiba.
Kesinlikle. Tabii teknolojik olarak çok şeyin değiştiğini kabul etmek gerekiyor. Şimdiki genç arkadaşlara da bu aracın hem bu araç için üretme becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Hem de bu aracın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında UNESCO'nun da bu 13 Şubat'ı Dünya Radyo Günü olarak ilan etmesinin çok özel bir anlamı var. Aslında iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerle çok fazla yeni araç çıktı.
Evet.
Cep telefonlarımız, işte radyonun, televizyonun, hatta gazetenin ve başka bütün iletişim araçlarının bize sunduğu hizmetleri avucumuzun içinde sunabiliyor.
Evet.
Ancak radyo belki de bunların içinde, UNESCO'nun da bu anlamda özel bir gün ayırmasına neden olduğu biçimiyle çok özel bir araç. Bir yandan bütün bu teknolojik araçların temelinde yatan teknoloji, yani elektromanyetik sinyalleri ilk kullanan ve bundan bir elektronik kitle iletişim aracı yapan ortam radyo. Onun üstüne işte televizyon gibi, işte internet gibi bir takım başka teknolojiler geliştirildi. Bu açıdan çok önemli. Bir diğer şeyi de özellikle bu temel teknoloji olması nedeniyle de teknolojik felaketler ya da bütün bu teknolojik altyapının bir felaket sırasında olması, hasar görmesi durumunda dünyadaki bütün iletişim ihtiyacını karşılayabilecek, özellikle o felaket anlarında iletişim ihtiyacını karşılayabilecek temel araç olması nedeniyle de çok önemli.
Evet.
O nedenle her hal ve şart altında diğer işlevlerinin yanı sıra bu desteği nedeniyle de ayakta tutulmalı ve sürdürülmeli bu araç. Bu nedenle bugün bu önemini de kavratmak açısından önemli
evet,
diye
hocam.
Düşünüyorum.
Teknolojiden bahsettiniz. Şimdi ben programı açarken dedim ki teknolojik gelişmelere, gelişmelerin gölgesinde kalmadan tam tersi teknolojiyi kullanarak aslında sonsuza kadar var olmaya devam edecek. Tam da aslında o noktadayız. Biz zannettik ki televizyon çıktığında eyvah radyoculuk bitecek. Televizyon geldi, radyoculuk bitmedi. İnternet geldi, eyvah radyoculuk bitecek dedik. İnternet geldi, radyo gene bitmedi. Ve bence bundan sonra hiçbir güç, hiçbir teknolojik gelişme radyoyu asla bitiremez.
Kesinlikle. Özellikle şunu belirtmekte yarar var belki. Biraz önce söylediğim konuyla ilgili İstanbul'da bir deprem yaşandı. Hatırlıyordur dinleyiciler de. O sırada gene tartışmaları hatırlayacaklardır. Hem o kadar büyük bir nüfusun hem böyle herkesi tedirgin eden bir durumda herkes cep telefonlarına sarıldı ve sistem bir anda kilitlendi ve insanlar haberleşemez. Hatta bazı kamusal hizmetlerin görülmesi için de bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Aslında radyo teknolojisi ya da radyo yayıncılığı ağırlıkla bu tür çok kalabalık ortamlarda ortaya çıkabilecek bu tür felaket anlarına dair de çok güvenceli bir sistem. Genel olarak işte insanların bu gibi durumlarda neler yapması gerektiğine ya nereden yardım alabileceklerine dair duyuruların ulaşabileceği ve haberleşmenin temel altyapısı olmak açısından bu sistem çok önemli. Varlığını zaten TRT bir kamu yayın kuruluşu olarak bu altyapıya ziyadesiyle değer veriyor ve yatırım yapıyor. Bu nedenle de sürdürülmesi gerekiyor.
Bir şey müsaadenizle söylemek istiyorum. Şimdi dediniz ya afet durumlarında ya da doğal afetlerde teknolojik gelişmeler çok önemli. Dinleyicilerimize hem de bilgi vermek açısından TRT radyolarında 24 saat yayın var. Ve bu 24 saat yayında hani zannetmesinler ki yalnızca bir bant girip o bant 24 saat boyunca devam ediyor. Tabii ki kimi zaman gündüz yayınlarının gece tekrarı olabiliyor ama geceden sabaha kadar, sabahtan akşama kadar TRT radyolarında her zaman mutlaka bir spiker, mutlaka bir teknisyen ve mutlaka bir yayın şefi görev yapar. Yani TRT radyosunun, radyoların içine girdiklerinde, televizyon da tabii ki buna dahil. TRT'ye girdiklerinde mutlaka içinde hala gecenin
her
saat ikisinde,
yaşayan bir
üçünde, dördünde, beşinde, sabahın beşinde, altısında çalışan ve her an yayına hazır olan yayıncılar var. Allah korusun hani bir doğal afet durumunda. Tüm yayıncılar işte o yaşananları, yaşananlar hakkında bilgi vermek üzere hazır ve nazır her zaman mikrofon başında, görev başında.
Bu önemli bir güvence TRT. Bu açıdan önemli bir kurum. Tabii bu konular biraz karamsar konular. İnşallah herhangi bir şey olmaz.
İnşallah.
Ve biz de radyodan hep keyifli sesler dinleriz. Çeşitlilik konusu özellikle yeryüzünde pek çok farklı yaşam biçimleri, pek çok farklı inançlar, pek çok farklı kültürler var. Bu kültürlerin ürettiği sesler var. En önemlisi de müzik. Ki aslında biz radyoyu bir haber kaynağı, bilgi kaynağı olarak görüyoruz ama bizim hep zihnimizde de eğlendirici, işte bize güzel müzikler sunan, işte tarlaya, çayıra giderken şeyler anlamında kırsal kesimde çalışanların yanlarında mutlaka transistörlü radyolarının olduğu vesaire ve onların hep işte Yurttan Sesler Korosu'nun seslendirdiği türküleri dinlediği bir şeyi, zamanı kafamda canlandırıyorum. Aslında bugünün dünyasında da biz sadece farklı iletişim araçlarını farklı ortamlarda tüketiyoruz ama özellikle büyük şehirlerde trafikte çok vakit geçiriyoruz ve araçlarımızda da sürekli radyolar açık.
Öyle.
Yani aslında bu anlamdan, bu çerçeveden bakıldığında radyo dinleyiciliği de çok yüksek bir oranda.
Tabii.
Bir yandan. Ve ne dinliyoruz, nelerden hoşlanıyoruz diye baktığımızda aslında dünyanın çok farklı kültürlerinden şarkıları, çok farklı kültürlerinden ezgileri dinliyoruz. Bu çok önemli. Bir diğeri özellikle çeşitlilik konusuyla ilgili etrafımızda hele bugünlerde yaşanan çeşitli karmaşa, çatışma ve savaşlardan kaçanların durumlarını, onların ihtiyaç duyduğu yardımları, onlar için yapılması gerekenleri de bu şeyde öğreniyoruz. Bu arada çok daha ileriki aşamalarda farklı toplumlara göç eden, oralarda kendileri için yaşama alanı oluşturmaya çalışanlarla orada daha önceden beri yaşayan diğer bireyler arasındaki ilişkiyi de bu yayınlar üzerinden kuruyoruz. Şimdilerde en azından bizim fakültemizde özellikle Avrupa Birliği Başkanlığı'nın finanse ettiği, Ulusal Ajans'ın finanse ettiği bir projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde yaşayan Suriyelilere dönük Türkçe, Arapça bir radyo yayınını yürütmek üzere fakültemizin öğrencilerinin de destek vereceği bir çalışmayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuç olarak sadece Türkiye açısından değil, dünyanın pek çok yerinde yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle farklı dillerden ve kültürlerden insanlar farklı ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunların toplumsal entegrasyonunu sağlayabilmek, onlara o yeni gittikleri yerde yaşam gücü verebilmek açısından onlara kendi dillerinde ulaşacakları bir takım iletişim araçları oluşturmak gerekiyor. Radyo bu açıdan da bakıldığında bir de tüketicilerin yani dinleyicilerin özellikleri itibariyle en kolay araçlardan biri. Yani bir insana kendi diliyle bir yayın ulaştırdığınızda o insan duyma yetisi yerindeyse rahatlıkla dinleyebiliyor. Yani okuma yazma bilmesine gerek yok. Ondan sonra televizyon gibi daha komplike bir aracı edinmesine gerek yok. İnternet gibi işte farklı abonelik sistemleri ya da işte farklı teknolojik altyapılara sahip olmak gibi bir zorunluluk yok. Radyo basit bir araç ve evinde o basit aracı bulunduran herkese kendi dilinde seslenebileceğimiz bir yayını yapabilmek mümkün. Böyle bir çalışma içindeyiz. Burada özellikle ülkelerinden kaçmak durumunda kalmış, Türkiye'ye sığınmak durumunda kalmış insanlar için belki yaşamlarını kolaylaştıracak bir takım bilgileri, belki kendi memleketlerinden ezgileri dinletebilecek ve belki de onların kendilerini bir nebze de olsa iyi hissetmelerini sağlayacak bir şeyi, hizmeti radyo aracılığıyla sunabileceğiz. Bu açıdan önemli tabii. Bu seneki UNESCO'nun bu teması da çok önemli. Hı hı. Çünkü şu anki yayınımızı aslında bu manada değerlendirirsek yurt dışından Türkler dinliyorlar. Evet. Yurt dışında yaşayanlar Türkler ve Türkçe konuşanlar dinliyorlar ve kendilerini belki de bu yayın aracılığıyla
Türkiye'de
hissediyorlar. Evet. Bu herkes için aslında böyle. Kuşkusuz televizyon yayınları, kuşkusuz internet ortamından gelen içerik vesaire bunların tümüne erişebilirler ama radyo en kolay, en
pratik,
en az harcamayla, en şey bu nedenle bütün dünya için bu çeşitliliği, evinde olma hissini, yurdunda olma hissini rahatlıkla sağlayabilecek bir araç.
Tabii siz de ifade ettiğiniz de yurt dışından şu anda bizi Türkçe yayınımızı evet. dinliyorlar. Yurt dışında kendi dilini konuşan insanlara biz o kendi dilleriyle Türkiye'nin yayınlarını ulaştırıyoruz. Böylelikle hem Türkiye hakkında onlara daha fazla bilgi verme şansına sahip oluyoruz. Çünkü hepsi Türkçe bilmeyebilir. Yurt dışında yaşayan biri farklı farklı kültürlerde, farklı farklı milletlerden olabilir. Biz onların diliyle onlara hitap ederek tam da aslında Türkiye'nin tanıtımı anlamında da önemli bir iş üstleniyoruz. Sizin o yeni kuracağınız radyoda da bence bu amaca çok güzel hizmetler verecek.
Özellikle her ülkenin farklı dillerde yayın yapan bu özellikle kamu yayın kuruluşlarına bağlı şeyleri olduğunu, servisleri olduğunu, özellikle radyo yayıncılığı açısından bu servislerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kültürlerin birbirini tanıması anlamında da bu sözünü ettiğiniz farklı dillerdeki yayınlar çok önemli. Çünkü bu iletişim ortamında insanların beni size başkasının anlatması yerine benim size kendimi anlatmam daha doğrudur diye düşünürsek eğer Türkiye kendini farklı dillerde konuşan, farklı dillerde dinleyen insanlara bu yayınlar aracılığıyla ulaştırıyor. Kuşkusuz başka ülkelerin de bu manada şeyleri var, yayınları var. Bütün bunlar aslında bu radyo dalgaları aracılığıyla bütün dünya birbiriyle konuşuyor
ve haberleşiyor.
Haberdar oluyor.
Yalnızca internetle haberleşiyoruz zannediyoruz ama öyle
yok,
değil.
Hayır, öyle olmadığı çok açık. Bizim fakültemizin de bir yayını var. Ankara'da gerçekleşen, sadece Ankara'da havadan dinlenebiliyor. Diğer yerlerden
internet üzerinden.
Bu aslında çok kısıtlı bir olanakmış gibi görünüyor ama teknolojisini, radyo teknolojisini, radyo dalgalarının yayılma biçimini bilenler şey yapacaklardır. Mesela geçen sene Finlandiya'dan bir mektup geldi. Finlandiya'daki bir amatör radyocu Ankara'dan 5 kilovatla yapılan bir yayını atmosferdeki sekmeler nedeniyle şeyde Finlandiya'da yakalamış bize şey gönderdi. Ses dosyasını bu sizin yayınınız mı diye. Böyle şeyler, keyifler hani şey mesafeleri aşıyor, kültürleri birbiriyle buluşturuyor, insanları belki evinde hissettiriyor, başkaları hakkında bilgi sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında keyifli bir ortam da aynı zamanda. Bir radyonun bu keyifli sesi hiç susmasın, hiç sonlanmasın, sonsuza kadar devam etsin.
Tabii ki işte bizim de bütün temennimiz o yönde ama gerçekten çok güzel anıymış o Finlandiya'daki ses dosyasının gönderiliyor olması. Bir yerlerde biz çoğu zaman ölçemiyoruz zaten internet yayınlarımızın ne kadar nerelerde dinlendiğini ama dediğiniz gibi bir mektup, bir e-mail.
Tabii.
Şimdi eskisi gibi gerçi mektup eskiden daha çok gelirdi ama şimdi e-mail, elektronik posta ile ulaşıyorlar bize. Facebook zaten çok hayatı kolaylaştırdı. Yani bizi dinlediklerini Facebook'tan aldığımız geri dönüklerle algılayabiliyoruz. Dünyanın bambaşka bir yerinden bir elektronik posta aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Demek ki yaptığımız yayınlar bir yerlerde bir kişi dahi olsa onu yakaladıysak, ulaştıysak ne mutlu.
Mutlaka çok bu anlamda düşünüldüğünde tabii bir de radyo teknolojisi açısından baktığımızda 1884-85 Marconi'nin radyo dalgalarını icat etti. İşte kabaca 100 yılı biraz aşmış vaziyette. Bunun bu manada yarattığı etkiyi işte sınırları aşan, fiziksel engelleri aşan, okyanusları aşan, dağları aşan şeyi düşünüldüğünde, gücü düşünüldüğünde inanılmaz etkileyici. Üstelik şey yapıyorsunuz yani yanındaymış gibi insanlara umut, insanlara destek, insanlara cesaret verebiliyorsunuz. Bu teknolojiyi kullanan insanların ne kadar önemli bir iş yaptığını göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum.
Evet, değerli hocam, sizin aslında gözlemleme şansınız tabii ki bizden daha fazla. Pek çok iletişim öğrencisi şu an okulunuzda öğrenim görüyor. O iletişim öğrencilerinden, hani tabii onlar yeni nesil artık. Yani yeni nesilden, hani ben radyocu olacağım diyenler, bilmiyorum azınlıkta mı çoğunlukta mı, nasıl gençlerin
şimdi
radyoya bakışı?
Şöyle bir şey tabii, birincisi onların biraz önce radyo ağırlıkla araçta, otomobillerde dinleniyor dedim ya. Gençlerin önemli bir kısmının henüz otomobili olmadığı için çok sadık bir radyo dinleyicisi olmadıklarını ifade etmek gerekir. Bizde bu işin profesyoneli olmak üzere eğitim alan arkadaşlar var. Tabii onların şöyle farklı şeyleri var. Biz şu anda TRT stüdyolarında lineer bir yayın yapıyoruz. Yani bir program var ve bu programın akışı var ve o akışa göre yayın havaya çıkıyor ya da başka kanallarla dinleyicilere ulaşıyor. Ayrıca bunların ayrı ayrı dosyalar halinde podcast yayını olarak da şey yapıldığını biliyorum. Şimdiki genç arkadaşlar bizim uygulamalarımızdan biri. Program dosyaları oluşturup farklı mecralarda bu ses dosyalarını yayınlama konusunda onları şey yapıyoruz, teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz. Genellikle bu sadece radyoya özgü değil, genel olarak genç arkadaşlar teknolojiden çok haberdarlar ama bunu hangi biçimde yararlı ve üretken kılacakları konusunda biraz şeye, rehberliğe ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla genç radyocular şey olarak geliyor. Ama onlar program parçacıkları üretme üstüne yoğunlaşıyorlar. En azından şu anki
teknoloji
itibarıyla. O açıdan iyi bir kuşak da arkadan geliyor. Sizin gibi mikrofondan seslenme konusunda diksiyonuyla, ses tonuyla, dinleyicilere seslenme konusunda hevesi olan arkadaşlarımız da var. Umarım sizin iş arkadaşlarınız olurlar.
İnşallah artık hani iş arkadaşımız mı olur, biz emekli olduktan sonra mı gelirler? Çünkü onlar
bu
daha
bu bir zincir arka arkaya bağlanıyor kuşkusuz.
Evet, hiçbir zaman ama radyo stüdyosu boş kalmayacak.
Mutlaka,
her zaman
mutlaka.
Onların o enerjisiyle dolacak. Bundan hiç şüphemiz yok.
Mikrofonunuz sessiz kalmasın.
Kalmasın. Ne güzel bir temenni oldu değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
yüreğinize
teşekkür
sağlık.
Ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, radyonun büyüsünü sizlere ulaştıralım istedik. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezak Altun hocamız stüdyomuzda. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. O sıcaklığıyla, o gençlerin iletişim sıcaklığıyla bizlere seslendi. İyi ki varsınız.
Hep sağ olun,
var olun değerli
ederim.
Hocam. Hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.
Ne olur akşam güneşi, akşam güneşi. Aşkımı dinler de gözümü yollarda, kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde. Sanki kara seni saklıyor benden. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Yine gölgelendi akşam güneşi, akşam güneşi, akşam güneşi.
Huzuru Hayat. Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bugün çok kıymetli bir kavramı konuşacağız. Hem imanı hem ibadeti tamamlayan bir haslet ve Allah'a kullukta en üst mertebeyi temsil eden ihsan.
Evet. İhsan terimi Kur'an-ı Kerim'de 70 defa Allah-u Teala'nın farklı versiyonlarıyla bize hatırlattığı bir terim. Bu kadar sık kullanıldığına göre bu terim mutlaka bize verecek çok mesajlar var demek. Allah şüphesiz yarattığı insanı çok iyi tanıyor. Onun içsel dünyasını, donanımlarını, zihnini, davranışlarının ne olabileceğini çok iyi biliyor. Ve bununla birlikte bir kısım emirleri var, yasakları var. Biz buna helaller ve haramlar diyoruz. Helal olan her şeyde serbest, özgürüz. Ama yasakları var ki onlara da dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli davranma noktasında kendisini belli bir rotaya oturtuyorsa insan, Allah bu konuda benim yaptıklarımdan razı olur mu sorusunu kendisine soruyor ve hayatını buna göre şekillendiriyor. İşte tam da bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in nakledilen bir hadis-i şerifi var. Cibril hadisi diye bilinen. Orada imandan ve İslam'dan bahseder ama arkasından hemen bir ihsan kavramı gelir. Rivayete göre Cebrail aleyhisselam genç bir sahabe suretinde geliyor, dizlerine dayıyor peygamberimizin ve imanı, İslam'ı sorduktan sonra ihsan nedir ya Muhammed diye sorduğunda, ihsan sanki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir diyor. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da diye ilave ediyor arkasından. Biz burada ibadet kavramını aslında sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi ritüellere indirgeyerek anlıyoruz ama değil. İnsan hayatının bütününü kuşatan bir kavram. Davranışlarımız, zihin dünyamız, insanlarla iletişimimiz, düşüncelerimiz, duygularımız, tabii ki ibadetlerimiz de. Ama hepsini, her ne yapıyorsak her şeyi, insan hayatının 24 saatini kuşatan bütün zaman dilimlerini de göz önünde bulundurarak Allah beni görüyor ve ben görülen ve beni görüyormuşçasına her anını hissettiğim Rabbimin huzurunda olduğumu bilerek hareket etmem lazım duygusunu taşıyorsam işte ihsan duygusunu taşıyorum demektir.
Çok güzel.
Bunu yapan, bu duyguyla yaşayan bir insan ne kendine, ne çevresine, ne topluma, ne dünyaya, ne dünya üzerinde yaşayan diğer canlılara hiçbir yanlış davranışta bulunamaz. Hiçbir eğri düşünceyi taşıyamaz. Kendisine yapılan hiçbir haksızlıkla mukabelede bulunamaz. Çünkü ben en iyiyi yapmak zorundayım. En iyi olmak zorundayım. Yaptığım her şeyin sahibi olan Rabbim, yeryüzünde her şeyin sahibi olan kainatın sahibi ise ben de onun kulu isem, benim de bir anımdan dahi habersiz değilse ben en iyi insan olmak zorundayım diye kendisini terbiye eder. Kendi kendinin öğretmeni olur yani. İhsan kavramıyla kendini terbiye eden müthiş olgun bir insan. Zihninde temizlik, düşüncelerinde, duygularında, davranışlarında bir nezaket olan insan çıkar ortaya. Ki Allah-u Teala o 70 defa tarif ettiği ihsan kavramıyla da o mükemmeli arayan ve en iyi olma gayretinde olan insanı tesis etmek ister. Kılavuz olarak da peygamberlerini gönderir. Ta Hazreti Adem'den beri aslında varılmak istenen nokta insanın içinde o küllenmiş olan bir kısım duygularını, zihnindeki bilgilerini, davranışlarındaki sergilemesi gereken ama bazen unutabildiği fiiliyatları hatırlaması ve gerçekten Allah'ın razı olacağı, ben işte insanı böyle olsun diye yarattım diyeceği bir kul olma gayretine götürür. Bu gayret ailede bir huzura, toplumda huzura, anlayışa ve bütün dünyada kardeşliğe, el ele oluşa insanlığı götürür. Ne yazık ki toplumda yanlış örnekler de var sizin
önünüzde. Tabii.
Birbirini anlayamayan, birbirini dinleyemeyen, kendisinden her an haberdar olan bir Rabbin varlığına inanıyorum deyip fiiliyatta ruh dünyasına bunu indiremeyen, o duyguları taşıyamayan insanlar ne yazık ki yanlış örneklerini görüyoruz. Birbirlerini incitiyorlar, birbirlerini üzüyorlar. Cinayetler işleniyor bazen. Ne yazık ki insanlar birbirini üzüp incitiyor. Oysa Allah birbiriyle anlaşan, uyuşan, birbirini destekleyen, birbirini gerçekten rızası için seven ve bu sevgiyle etrafında tatlı bir hüzme bırakmayı hayatının hedefi haline getiren hem ibadet anlamında, ritüel anlamında diyorum, hem de ahlak, anlayış, nezaket, dilinden sözülen kelimeye kadar her şeyin mükemmelliğini arayan ve bunu yaşamaya çalışan bir insan modelini oluşturmak için adımlamalı, gayret etmeli. Allah böyle bir kul istiyor. Böyle bir varlığın yeryüzünde yaşamasını, kendisine de bu olgunlukla, bu güzellikle gelmesini istiyor. İnsanların hepsi bu duygularla yeryüzünde yaşasa huzursuzluk olur mu sizce? Ne dersiniz?
Ne kadar da güzel olur. Huzur içinde, barış içinde bir dünyada yaşamayı kim istemez?
Evet. Birbirinin hatasını, kusurunu adaletle hükmedip geçiştirebilen, onun ötesinde ihsan ile o kusuru örtebilen insanlar cenneti önce hanesini sonra ülkesine indirir. Ne dersiniz?
Evet. İhsan sözcüğünü aslında cümle içinde de çok kullanırız. İşte Allah sana güzellik ihsan eylesin, huzur ihsan eylesin. Yani o güzel duyguları verme anlamında da kullanırız yine o ihsan sözcüğünü, öyle değil mi?
O duyguları verme anlamında da kullanılıyor. Çünkü o duyguların kaynağı Allah-u Teala.
Evet.
En güzel yaratıyor. İnsanı en güzel surette yaratıyor. O duyguları en güzele akabilecek şekilde insanın içine dizayn ediyor, yerleştiriyor. Ve insan aslında o duygularıyla var. Güzellikleri yaşayan, hisseden ruh dünyasıyla var. Allah-u Teala insanı en güzel yarattı. Yeryüzünü en güzel yarattı. Etrafına yerleştirdiği her şeyi, bütün mahlukatı en güzel şekilde yarattı. İnsan bu anlamda sadece yeryüzüne, Rabbine karşı değil, aynı zamanda yeryüzünde, kainatta yaratılmış olan bütün mahlukata karşı da ihsan duygusu yerleştiğinde merhametle muamele etmeyi öğreniyor. Yani ayağının altında kalabilecek bir karıncayı, uçuşurken çarpıp düşürebileceği bir serçeyi düşünerek yeryüzünde adım atarsa insan kim incitebilir? Bu duygular insanı insan yapıyor aslında. Bu duygularla kenetlenen insanlar huzuru yeryüzünde yakalayabiliyor. Böyle bir ömür geçtiğini, incitmeden yaşamayı kendisine ilke edinen bir insanın yeryüzünde insanlara rehber olduğunu, herkesi bu duygulara sevk etme gayretinde olduğunu düşünelim. Bir kısmı belki yanlışlara düşebilir ama doğruları da anlatan insanların, birbirine örnek olan insanların olduğunu düşünelim. Toplum gerçekten kurtuluşu bulur.
Evet.
Gerçekten huzuru yakalar. Ne mi lazım deyip geçmemek lazım. Yanlışı gördüğümüzde illa bağırarak, kızarak,
hakaret
inciterek
ederek.
Değil, asla değil. Ama sevgiyle. Gerçekten yanlışı gördüğümüzde karşımızdaki insanın göreceği zararın dünyada, ahirette boyutunu bilerek ikaz etmek, hem o insanın bir yanlıştan dönmesine hem toplumun bir yanlış davranıştan kurtulmasına sebep olur. Biz de bu insanlardan olma gayretinde kendimizi hisseder ve yönlendirirse, kendimizin öğretmeni olursak bu anlamda, diğer insanlara da örnek oluruz. Bu duyguları da kendimize biz vereceğiz. Kendi kendimizin öğretmeni olacağız velhasılı kelam. Aslında amel, iman, İslam terimlerinin hepsini hamur kabul edersek biz, ihsan da bunun mayasıdır.
Güzel benzetme oldu.
Gerçekten o mayalandığı zaman amellerde insanı insan eder. O teslim oluşta, Allah-u Teala'ya inanışta, ibadetlere odaklanışta mayalanır, güzelliklere vesile olur. Duygular mayalanır, güzellikleri getiren o duygular daha çok artar. Yanlış yapanın aynısını yaptığımızda kaybedeceğimiz çok şey var ama yanlış yapana mukabil doğruyu hatırlattığımızda kazanacağımız bir sabrımıza karşılık mukabil hediyeler olacak dünyada, ahirette. Bir de bir insanı yanlıştan kurtarmanın ruh sükunetini yaşayacağız. İyi ki vesile oldum. Yanlışı yapmadı diyeceğiz. Keşke hepimiz böyle olsak, birbirimize doğruyu öğreten kılavuzlar olabilsek. Bu peygamberi metottur aslında. Peygamberimizin yaptığı da buydu. İnsanlara doğruyu öğretiyordu, hatırlatıyordu. Ve hatırlatırken de peygamberimizin dilinde sen sözünden çok bize ne oluyor ki şöyle şöyle davranıyoruz ifadelerini okuyoruz biz nakillerden. Yani sen böylesin yerine biz böyle böyle yanlışlar da yapabiliyoruz, aklınızda olsun mesajı vardı.
Ama o hani hep sen dili ben dili denir ya psikolojide, karşı tarafı suçlamak istemiyorsan eğer ama yine de hatasını söylemek istiyorsan ona sen deme, hep ben diye yaklaş.
Evet.
Aslında ne kadar güzel öğretiler, ta peygamberimize dayanıyor.
Evet, psikologların söylediklerini aslında hem Kur'an-ı Kerim'de hem peygamberimizin dilindeki ifadelerde buluyoruz biz. Anlamayı, idrak etmeyi kendimize ilke edinebilsek çok şey var değiştireceğimiz hayatımızda gerçekten.
Evet.
Çok şeyi değiştirdiğimizde de hayat daha güzel olacak. Böyle yaşayanlara Rabbimizin mükafatları var.
Evet hocam, tam da aslında onu sormayı arzu ediyorum. Bir erdem olarak Kur'an-ı Kerim'de ihsan sahiplerine vaat edilen o mükafatlar neler?
Allah insanın hoşuna giden En çok hoşuna giden şeyleri ayet-i kerimelerde aktarıyor. İnsan neyi ister? Çok yorgun, üzgün, sıkıntılı. Altlarından ırmaklar akan nehirler vaat eder. Ama ondan önce bir şey vaat eder. Eğer siz kendinizi en iyi davranışla kodlarsanız, en iyi yapmak üzere kendinize bir yol çizerseniz, ben de sizin yaptığınız hataları örterim diyor. Onları yok sayarım ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere alırım. Varış noktasını insanın zihin dünyasının kabul edebileceği, hayal edebileceği, kurgulayabileceği en uçta şey ile ifade eder. Ama onun da ötesi var. Hani akla hayale gelmeyen şeylerle donatıldı diyor ya Peygamberimiz. Akla hayale gelmeyen şeylerle Rabbim karşılık vereceğini vaat ediyor. O zaman yanlışlar yapıldığında o ihsan duygusuyla hatırlatıcı olmak, yanlışlara mukabil yanlışla cevap vermek yerine o yanlışı hatırlattıktan sonra düzeltmek ve doğruyu yerleştirme gayretinde olmak bizlere dünyada da ahirette de kazanç kapısı olacaktır. İnsanlar birbirlerine hakaret ediyor, birbirlerine yanlış yapıyor, incitiyor, vuruyor, üzüyor. 5 dakika sonra bakıyorsunuz pişman oluyorlar. Oysa Allah-u Teala kullarının birbirine yanlışından razı olmuyor. Birbirine yanlış yapan insanlar incittiği insanla birlikte onun sahibi olan Allah'ı incitiyor. İncitmemek gerekiyor. Hani yaradılanı hoş gör, yaratandan ötürü sözünü Yunus Emre boşuna söylemedi. Yaratandan doğru bakıldığı zaman hiçbir insan incitilmeyecek varlık aslında. Evet biz de incinmeyelim ama incitmeyelim de. Kişiye hakaret etmesi günah olarak yeter diyen bir peygamberin ümmeti olarak biz, ona inanan mümin olarak biz, birbirimizi incitmek ve üzmek için değil, en iyi davranışlarla birbirimize mukabele etmek için varız yeryüzünde.
Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Allah bize hep ihsan sahibi kullardan kılsın diyelim. Böylelikle amin, de sizinle olan bölümümüzü sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız Huzur Hayat köşemizde bizlerle birlikteydi. Bir erdemi ihsanı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.